İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Fatih Akbaba. İletişim Aile Başar programına hoş geldiniz efendim. Evet, tatil aşamasında olanlar, tatilden dönenler ve yazın o sıcak günlerinin tam orta yerinde, bir Ağustos gününde, yine sizinle beraberiz efendim. Ancak bu kadar tatil konuşulan bir ortamda isterseniz bugün sizinle yalnızlığı konuşalım. Yalnızlık. Yalnızlık bir tercih midir? Ne kadar ayar vardır? İyi midir, değil midir? Ve insanlar yalnızlığa ne zaman ihtiyaç duyar? Kalabalık içerisinde ne kadar yalnızız? Bir gece ortasında bir gündüz kadar kalabalık mıyız? Bir gündüz ortamında bir gece kadar yalnız mıyız? İşte bu sorulara cevap bulacağız. Evet, yalnızlık bir dönem insanlar içerisinde hepimiz için var olan bir gerçekliğin adıdır. Aslında yalnız geldiğimiz şu dünyadan yalnız gideceğimiz bir gerçektir. Tek başına geldiğimiz şu dünyada nefesimiz, varlığımız, ömrümüz. Çoğu zaman aynı evin içerisinde bile olsak, yanı başımızda birisi uyusa bile ya da diğer odalarda birileri olsa bile, tek başına kaldığınız anlar vardır. O kadar sıkılırsınız ki, o kadar kendinizden kaçmak istersiniz ki, yorganı başınıza ya da pikeyi başınıza çekip, ayaklarınızı kendinize doğru çekip, o an başınızı hafif koynunuza doğru eğdikten sonra o yalnızlığınızın nefesini koklarsınız. İşte o an insanlar bu kalabalık içerisinde yalnızlığın bir hakikat olduğunu daha iyi anlayacaktır. Çoğunlukla kendi düşüncelerimizin karşılık bulmadığını ve sosyal medyaya baktığımızda dahi herkesi eleştiren bir topluma dönüştüğümüz için olsa gerek ne kadar yalnız olduğumuzu çok iyi anlıyoruz. Zira bu kadar insanları eleştiren, herkesin her yaptığını kendi terazisine vuran bir topluma dönüşmüşsek gerçekten biz çok yalnızız ve yalnızları oynayan birer böyle aslında acınası durumlara düştüğümüzün de belgesidir. Çünkü teraziye vuran insanın teraziye vurulduğunu unuttuğu bir dünyadayız. Kendisi de ölçülen, ölçüm bir şekliyle yaptıkları değerlendirilen bir varlık olan insan hep eleştiriyorsa, hep birilerini gözlüyorsa öyle ya. Hem kendi gerçeğinden çok uzak, hem kendi varlığından çok yabancı birisine dönüşmüş demektir. Yalnızlık bir dinlenme aracı olarak çok mantıklı gelebilir ve bu var olan bir duygudur. Ailelerde de aslında bazen biz öneririz bunları. Eşler arasındaki çatışma ya da uyumsuzluk anında biraz uzaklaşma, biraz özlemek, biraz ayrı kalmak çok iyi olacaktır. Burada düşünme imkanı da bulacağız, kendimizi eleştirme imkanı da. Çoğu zaman kavgaları sürdüren, o kavgayı devam eden, süreklilik haline getiren varlığa dönüşüyoruz. Oysa kendi içerisinde yalnızlıklarını anlamlandırmış olan ve bu yalnızlık içerisinde de durum, şekil ve içerik bakımından kendini ifade edebilen insanların mutlulukları da yadsınamaz. Bir kitabın verdiğini bazen etrafınızdaki insanlar veremeyebilir. Çok klasik bir cümle olabilir bunlar. Ama doğrusu kitaptan uzaklaşmış, okumaktan uzaklaşmış, kitaba dokunmayı bile unutmuş, elinden telefonu düşürmeyen insanların tam orta yerinde yaşarken, hocam kitap da nereden çıktı diyebilirsiniz. Hatta e-book dediğimiz, yani e-kitap dediğimiz artık programların indirildiği. Muhtemeldir ki bu yayını bile şu an e-radyo üzerinden dinliyorsunuz birçoğunuz. İşte o zaman kitapla ilişkimizin de zayıfladığını, bazen sıfıra düştüğünü söyleyebiliriz. Geçenlerde çok değer verdiğim birisi bir tweet atmıştı. Onun bilgisi olduğu için söylüyorum. Ne kadar doğru yanlış bilemiyorum ama bilgiyi veren doğru olduğu için inanıyorum. Bizim ülkemizde bir kitap okuma alışkanlığıyla alakalı bir araştırma. Yaklaşık 350 kişi yılda bir kitap bitiriyormuş bizim ülkede. Yaklaşık 350 kişi bir kitap bitiriyormuş. Japonya'da ise bir kişi yılda 55 kitap bitiriyormuş. Şimdi bu hesabı vurun. İnanılmaz bir açık çıkıyor. Bakın yine bilgi doğrudur, yanlıştır bilemem ama bilgiyi veren doğru olduğu için. Hatta geçenlerde İstanbul'da yayıncılarla sohbet ederken şöyle bir cümle sarf ettiler. Hocam, dünyada okurluk oranımızı yüksek gösterebilmek için çok komik gelecek, çok bence absürt ve bu toplumu kandıran bir veri. Üniversite hazırlık kitaplarını da kitap okuma oranına sokuyorlarmış şimdi. Yani üniversiteye hazırlanan çocukların, gençlerin ya da diğer sınavlara hazırlanan gençlerin, yine KPSS'ye hazırlanan öğretmen adayı diğer adayların okudukları kitapları da satın aldıkları kitapları okumuş olarak kabul edecekler. Yani normal bizim bahsettiğimiz kitaplar olarak düşünmeyin onları. Böyle bir aldatmacayı da uygun görmüş yayıncılar. Böylece bu bir, eğer devlet politikasıysa, çok ciddi yanlış. Çünkü niçin yanlış? Siz kendi kusurunuzu kapatmak için bu tür verilere ihtiyacınız olursa, yarının kuracağınız Türkiye'sinde emin olun ki hakikaten her şeyden uzak, bilgisiz bir topluma dönüştürürsünüz. Onun için bence nasıl kitap okuturuz sorusunu sorup onun etkinliğini oluşturmamız gerekirken, yayıncılar oturmuşlar, bu yayıncıların kararı, bunu yapalım diye bir karar almışlar. Şimdi bu bir kaygı bence. İşte insanlar yalnızlıklarını dahi kitaplarla paylaşmadığı bir dünyada emin olun ki mutsuzluğun had safhaya çıktığının belgesidir. Niçin? Çünkü bizler gerçekten yalnızlığın ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Yalnızlık biraz melankolidir. Yalnızlık biraz kendinle kalmaktır. Yalnızlık bir nebze kendini muhasebe edebilme yöntemidir. Onun için kitaplar size bir kılavuzluk yapabilir. Genelde bana ziyarete gelen insanlar evimde gördükleri sahne karşısında şöyle şaşırıyorlar. Çünkü salon tamamıyla kitap okuma adresine dönüşmüş. Kitaplarla yoğunluk değil. Ama ortam kitap okumak için müsaitleştirilmiş bir ortam. Çünkü nefes aldığınız yerde kitap size yardımcı olmaktadır. Ama bizler genelde salonumuzu televizyon izleme odası olarak düşündüğümüz için orayı bir seyir izleme ya da başka bir şey. Hayır, salonda hayatınızı yaşamanız lazım. Çünkü geniş bir perspektiften bakmanız lazım. O ferahlık kitapla beraber güzel bir yolculuğa dönüşecektir. Genelde kitapları insanlar küçücük odalarında okumaya çalışırlar. Bu da çok ciddi bir problemdir aslında. Ve onun için de kısa süreli okuma olur. Ama geniş odalarda okunan kitapların faydası daha fazladır. Kalıcılığı da daha fazladır. Etkinliği de daha fazladır. Bunu gözden kaçırmayın diye bir dost uyarısı olarak söylüyorum. Yalnızlık insanın içerisinde var olan bir gerçekliktir. Çoğu zaman şu cümleyi söyleriz. Beni hiç kimse anlamıyor. Bunu çocukluktan itibaren herkes ailede söyler. Hepimiz söylemişizdir. Niçin beni anlamıyorsunuz ya da anlamıyorlar sorusu. İşte bu bir yalnızlığın işaretidir. Ya da kendimizi yalnızlaştırma gayesidir. Günümüzün en büyük hastalıklarından olan bir başka bölümde konuşmayı düşündüğümüz konu tükenmişlik sendromudur. Tükenmişlik sendromunun faturası olarak da yalnızlık karşımıza çıkar. Bu bir hastalık türüdür ama bu yalnızlık bir hastalık türü olarak fatura edilir size. Ancak kişinin tercihi olarak yalnızlık, mesela tatile giderken bir arkadaşınızla baş başa gittiğiniz, o da aslında bir yalnız tatildir. Bunu unutmayın. Yani 9-10 kişiyle gidilen tatille sadece eşinizle, sadece arkadaşınızla birer kişi gittiğinizde bu bir yalnız tatildir. Bunu şimdi kavram olarak çok, hocam nasıl oturtturdunuz bunu diye düşünebilirsiniz. Çünkü şu, dışınızdaki insanlardan, yani mevcut insanların dışında bir arkadaşınızla yaptığınız ve telefonları tamamen kapattığınız, dış dünyaya kendinizi kapattığınızda, izole ettiğinizde onunla dertleşebileceğiniz birisi. İnsan ya içiyle dertleşir ya dışından içi gibi gördüğü biriyle dertleşir. Bakın, ya içiyle dertleşir ya da dışında kendi içinden gördüğü biriyle dertleşir. İşte o dertleşme esnasında insanın gerçekten elinden, ayağından tutan, ona destek veren birisine ihtiyaç duyduğu kişi, onun yalnızlığını paylaştığı kişi değildir. Ona yalnızlığının ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir insandır. Eğer salt bir yalnızlıktan, küt bir yalnızlıktan bahsediyorsaydık, eylemsi hiçbir davranışa girmememiz gerekirdi. Hiçbir şekilde. Ne demek? Büfeye gittiğinizde bana bir su verir misiniz dememeniz gerekir. İşte araca binmemeniz gerekir. Kendinizi kapatırsınız, izole edersiniz herkesten, her şeyden. Nefes almaktan. Ki bu bir yalnızlık, evet. Ama benim az önceki bahsettiğim yalnızlığın türü, insanın kendini yenileme aracı olarak karşımıza çıkar. Evet, derdinizi anlattığınız birisinin olmuş olması, onunla dertleşiyor olmanız, bunlar çok kötü bir şeyler değil. Önemli olan kime neyi emanet edeceğinizi iyi bilmenizdir. Türkiye'nin Sesi Radyosu İletişim Aile Başlar. Ben Fatih Akbaba efendim. Yalnızlık konuşuyoruz. Eğer bizi yalnız dinliyorsanız şu an yalnız değilsiniz efendim. Bizimlesiniz. İyi ki Türkiye'nin Sesi Radyosu var. İyi ki TRT var diyebilirsiniz. Yalnızlığı alan bir takım etkenler üzerinde konuşmak gerekir belki. Eğer gerçekten biraz bu hastalığa dönüşmüşse, kendinizi hep insanlardan izole etme gereği hissediyorsanız, bunu aşmak istiyorsanız işte birkaç formül. Lütfen insanların da sizin kadar değerli olduğunu kabul edin. Yani dünyanın en değerli insanı kendiniz kabul etmeyin. Bir tane değerli var, o da benim anlamında. Çok megalomanca, çok egoistçe ve aşırı bir egoistçe kendinizi diğer insanlardan ayırt edip, hatta biraz kabaca bir tabir ama tukaka etmenin bir anlamı yoktur insanları. Eğer o insanların varlığını kabul ediyorsanız, o insanlarla beraber yaşadığınız andan itibaren onlara da değer vermeyi öğreneceksiniz. Aslında insanlar değersiz olduğu ortamlara girmemeye çalışır. Onun için mesela bir iş yerinde eğer gerçekten değersiz olduğunu hissediyorsa, artık orada çalışmayı, orada iş yapmayı, orada gerçekten yararlı olmayı düşünemiyor, mutsuzluğu onun önüne geçmiş demektir. Bu aile yaşantısında da böyledir. Ailede de insanların ayakları eve gitmiyorsa, orada kendini hem yalnız kabul ettiği için, hem yalnızlaştığı için, hem de değerli görmediği içindir. Seminerlerimde sürekli ifade ettiğim bir cümle de vardır. İnsanın evini ayaklarına götüren en büyük sebeplerden birisi, ona kalpten hoş geldin deyişlerdir. Kapıyı açtığında ona sarılan insanın değer verişidir. Ya da kapıdan birlikte girerken girdiği insanın elinden tuttuğunda kendi kalbinin atışını hisseden insanlar olduğu içindir. Bu pencereyi bir tarafa bırakarak yalnızlığın giderilmesinde karşıya değer vermeyi konuştuk. Bir başka etkense o insan ve sizler hepimizin eşit şekilde dünyada var olduğumuzu ve nefes almamız gerektiğini ve bu varlık içerisinde onun da varlığının bir sebebi olduğunu bilmemiz lazım. Yani biz, diyelim ki bir annesiniz. Sizin varlığınız çocuğunuz için bir sebepti. Siz olduğunuz için çocuğunuz da dünyaya geldi. Tıpkı annenizden sizin dünyaya geldiğiniz gibi. Ve sizin varlığınız çocuğunuz için bir sebeptir. Çocuğunuzun varlığı da sizin için bir sebeptir. Onun için hatta ilk dünyaya geldikten sonra anneler şunu söyler. Der ki, ya çocuk bambaşka bir şeymiş. O bambaşka bir şey. Yani hayatta çocuk gibi bir şey, bir duygu yok. Dünya bir yana, çocuk bir yana demeye başlar. Bir müddet sonra da bu anneler zaten çocuklarının bütün her şeyinden alacaklı gibi davranmaya başlar. Fıtratın ötesinde çocuğa artık bir hüküm sahibi, bir patron gibi davranmaya başlar ki işte bu da hoş değildir. Bu da bir başka bir program konusu. Yani birbirimizin varlık sebebi olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. İşte o zaman yalnızlığımıza bir nebze olsun ara veririz. Yani sizin varlığınızdan sebeplenecek insanlar var. Diyelim ki ben öğrencilerimle buluştuğumda, evet, onlar için bir sebebim. Ders geçme sebebiyim, okulu geçme sebebiyim vesaire vesaire. Onlarla bir mesai paylaşıyorum. Ders mesaisi, okul mesaisi. Bir paylaşım yapıyorum. İşte o esnada biz aynı anda o yalnızlığı, o süreyi çokluğa, bilgiye, mutluluğa, belki onların geleceğinde önemli adım atmaya, hatta bir hoca için, bir öğretmen için öğrenciden alacağı bir bilgi ile çok değerli hale gelmeyi öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi bir sebebimiz var ve bir varlık sebebidir bu. Peki bu varlık sebebi olmasının altında yatan sebep nedir? Çünkü insanlar tek başına dünyaya gelir ama bir topluluk halinde yaşarlar. Çünkü birine hep ihtiyaç duyarsınız. Ancak günümüzün en büyük problemlerinden birisi, Japonya'da böyle tam tamına 1 milyon hasta olduğu söylenir. Türkiye'de böyle ölçüm yoktur ama keşke olsaydı. Sırf oyun karşısında 1 milyon kişi, genç, hiçbir şey yapmaksızın kendini oyuna verip bilgisayar karşısında, sırf o var hayatında. Neredeyse zaten yemek olayı orada bitiyor. Yani ailecek yemek yok. Karşılıklı oturup yemek yok. Dışarı çıkmak yok. Odasından çıktığı tek bir şey var. O da tuvalet ihtiyacını gidermek. Başka da bir şey yok. Orada uyumaya çalışıyor. Yaklaşık 1 saat, 2 saat uyuyanlar varmış. Bazen 48 saat uyumayıp, çok ilginç gelecek size, 48 saat uyumayıp yarım saat, 1 saat uykuyla 2 gün uykusuz kalan gençlerden bahsediliyor şu an. Muhtemeldir ki bizim de ülkemizde böyle gençler var ve ortaya çıkmıyor. Aileler ortaya çıkartmıyor. Sanki doktora gidersek çocuğumuz akıl hastasıymış gibi olabilir endişesi taşıyorlar. Oysa erken müdahaleyle çocuklarımızın sosyalleşmesi sağlanabilir. İşte hani devletler politikasında bir cümle olarak geçmişti, bir terminoloji olarak geçmişti. Değerli yalnızlık diye hatırlarsanız. Bu değerli yalnızlığa benzemiyor. Bu tamamıyla bir hastalık olan yalnızlık. Sadece Japonya'da 1 milyon genç varmış böyle. İnanılmaz bir rakam. Ve bizim ülkemizde de var olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Sevgili anneler, sevgili babalar ve sevgili öğretmenler. Öğrencilerinizden ya da çocuklarınızdan birisi sadece hayatını oyun karşısında geçiriyorsa, hala belki okula gidiyor, okuldan geldikten sonra bütün zamanını ekran karşısında geçiriyorsa lütfen müdahale edin. Tatil zamanında bile sizinle gelmek istemiyorsa, elindeki bilgisayarı düşürmek bilmiyorsa lütfen bir doktora müracaat edin. Ancak burada da şöyle küçük bir tavsiyede bulunabilirim size. Anne ve baba olarak çocuklarınızla lütfen bilgisayarın dışında da bir dünya olduğunu keşfedin. Örneğin, eğer toprağa çıplak ayakla basmanız gerekiyorsa, bir baba olarak siz çıplak ayakla basın. Karışın çamurun ortasına. Çocuk sizi öyle görürse o da aynısını yapacaktır. Ama sen topraktan nefret ediyorsan, ay bu da çok kötü ya falan, pis falan diyorsan, hayır. Onun için gerçekten onlara vereceğiniz bir hayat olsun istiyorsanız, iyi hediyeniz olsun istiyorsanız, bu hediyeyi onlara takdim etmek istiyorsanız, size küçücük tavsiyem. Lütfen yavrularınızla beraber doğanın içine, tabiatın içine karışın ve o karışım içerisinde de onlara verebileceğiniz iyi örnekler olduğunu mutlaka görün. Aslında bir damla su gibidir bazen annenin ve babanın yavrusuna dokunuşu, onunla beraber güzel bir eylemde bulunması. Bunu çoğu zaman görmeyen anne ve babalar çocuklarından şikayetçidirler. Aksine Fatih Akbaba olarak diyorum ki, çocuklardan şikayetçi olmayın. O çocukların müsebbibi anne babalar olarak biz sizden şikayetçiyiz efendim. Evet, bir de şöyle bir yalnızlığımız vardır. Bütün işlerin karşısında her şeyi ben halletmek zorundayım. Dolayısıyla da bütün işler beni bekliyor. Ne yapabilirim diyenler var. Mesela evliliklerinde sadece bütün işleri gören bir hanımefendi ya da beyefendi olabiliyor. Hiçbir şey, sorumluluğu almıyor. Bu nedenle şunu ifade edebilirim. Buna neden olan şey bağımlılıktır. Ailelerde sadece bir kişi sorumluluğunu hissediyorsa, diğeri gereğini yapmıyorsa, evet, bir kişi o işi sürekli yaptığından, diğerine hiç iş düşmediğinden, sevgili dostlar, bağımlılık haline geliyor. Örneğin, bir kadın kocasına sen anlamazsın, ben hallederim, sen bakma, tamam, sen yorulma demeye başlamışsa, oh, adam oturuyor zaten fıstık gibi. Çocuğu okula götüren kadın, okuldan alan kadın, ödevini yapan kadın, her şeyini çözen kadın. Adam hiçbir şeye karışmıyor. Sonra bir gün diyelim ki işsiz kalıyor adam. Kadın çalışmaya devam ediyor. Ve hala yatıyor adam. Çünkü kazanıyor parayı. Bunda da evi ve her şeyi çevirdiğini hisseden kadın artık bir nevi erkekleşmeye başlıyor. Her şeyi yapan haline geliyor. Üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Yani güçlü hale geliyor. Psikolojisi düzgün, duyguları düzgün, olaylar karşısında duruşu sağlam olan hanımefendiler, bütün işleri evirip çevirdiğinde artık beden anlamında da güçlü olduğunu hissedip, bu bir yanılsamadır, artık bir nevi erkekleşme pozisyonuna getiriyor ki bir müddet sonra yorulduğunu hissedecektir. İşte o yorulduğu yerde de şu cümlelerle karşılaşıyoruz ve bize geliyorlar. Hocam, ben kendimi evde çok değersiz hissediyorum ve çok yalnız hissediyorum. Biz de onlara şunu söylüyoruz. Bu kadar bağımlı eşler yaratmasaydınız keşke. Şimdi latife olsun diye, boşanma aşamasında bile olsa bir erkek ya da kadın, erkeklerin çoğunun altında yatan sebep şudur. Çocuğa kim bakacak? Ev işleriyle kim ilgilenecek? Ve buradan çok net ifade edeyim. Özellikle kadın şiddeti ve kadın cinayetlerinde dikkat ederseniz en büyük oran ayrılmak üzere olan ya da yeni ayrılmış olan çiftlerde gerçekleşmektedir. %70'lerde bu oran. %70'i. Ve bu oranın yüksek olması bize şunu gösteriyor sevgili dostlar. bağımlı eşlerin sayısının arttığını ve kadının her şeyi onun adına ürettiğini, yaptığını ve bundan kaynaklı olarak da erkeğin aslında kıskançlık olarak gördüğümüz bu cinayetlerin altında yatan sebebin bütün işleri kendi yapıyor olması ve daha sonra o kadını gülerken görmesi zoruna gidiyor. Gülerken. Mesela ayrılmış, bir başka beyefendiyle görüyor. Ayrılmışsın zaten, bitmiş. Onun hala sahibi zannediyor kendisini. Onun için söylüyorum, hiç bu pencereden bakmamışsınız. Bağımlı erkekler, bağımlı eşler oluşturmayın evlilikte. Hayatı paylaşın. Yapmıyor mu? Bırakın o kalsın öyle. Siz bazen küçük sorunları büyütüyorsunuz ve büyük sorunların altında eziliyorsunuz. Küçük sorunlar kalsın. O küçük sorunlardan herkes etkilensin. Etkilensin ki yarın büyük sorunlara dönüşmesin. İşte o faturayı, büyük sorunların faturasını özellikle çocuklar çekiyor. Lütfen şöyle çok iyi bakın. İşte bu anlamda da kendini yalnız hissedenlere şunu söylüyorum. Eşler arasındaki uyumu, dengeyi sağlayacak olan davranışlarınızı kontrol etmektir. Yani her şeyi bir kişi yükleniyorsa, yüklenici firma gibi davranıyorsa ve karşı tarafta bunun keyfini sürüyorsa, burası doğrusu bir evlilik değil. Bir kişinin huzur için yapılmış, mutluluğu için yapılmış bir kurum. Adam düşünsenize. Geliyor, gidiyor, yiyor, içiyor. Ütüsü yapılıyor vesaire. Tamam. Bütün her şey emrinde. Böyle bir evlilikten kastımız doğru bir bakış açısı değil. Bir müddet sonra yalnızlaştığınızı hissedersiniz. İşte bu yalnızlık hissiyle beraber de mutsuzluğunuz artacaktır. Evet sevgili dostlar. Yalnızlığınıza bir nebze olsun bir pencere açabildiysek, bu konuda katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Ama şunu unutmayın ki bazen de kendi kendinize kalmanız gereken anlar vardır. Bu anlar da önemlidir. Onun için değerli hale getireceğiniz zaman, zamanın değerli kıldığı anları da iyi görebilmekten geçmektedir. Bizim penceremiz böyle bir pencereydi size. Sanırım herkes üzerine düşeni almıştır. Onun için iletişim halde başlar olarak biz de sizlere bunları ifade ederken gayet net şunu söylemeye çalışıyoruz. Yalnızlığınız sizin kaderiniz değildir. Ama kaderiniz noktasında yalnız olduğunuz anlarda unutmayın ki hayat devam ediyor ve her şey çok kıymetli. Evet efendim, burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Fatih Akbaba. İletişim Ayda Başlar programının da yavaş yavaş sonuna giriyoruz. Yalnızlığı konuştuk ve yalnızlığınıza birkaç aspirin tarzında yaklaşımlar sunduk. Dilerim bizi dinlediğiniz en yalnız program bu olsun. Yarın size güzel şeyler getirsin. Ve gün içerisinde inşallah her şey gönlünüzce olur. Çünkü unutmayın ki her sabah kalktığınızda iki alternatifiniz vardır bu dünyada. Ya gördüğünüz rüyayı görmeye devam edersiniz ya da gördüğünüz o rüyanın gerçek olması için harekete geçersiniz. En iyisi siz harekete geçin ve unutmayın ki en doğru zaman şimdidir. Yani bu cümleyi duyduğunuz andan itibaren harekete geçmenizdir. Niçin siz de değerli olmayasınız ki? Evet efendim, bugün de sonuna geldik. Ben Fatih Akbaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak her şey gönlünüzce olsun diyoruz. İletişim Ayda Başlar ekibi olarak biz sizleri seviyoruz. İnşallah sizlerin de sevgisi bizden hoşnut olur efendim. Allah'a ısmarladık.
İletişim Ailede Başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.